Ayrım 2. Bir Fahişenin Anıları. Francesco Petrusso. Sayfa 25. Karanlıkta zeytin ağaçlarının alçak dalları arasında yürüyordum. Tüm kapıları ardına kadar açık olan sarayın içinde dolaşıyordum. Sadece o güne mahsus olmak üzere son köleye kadar, her kim olursa olsun kimse o gün çalışmayacak, herkes eğlenceye katılacaktı. Saray odalarının pırıl pırıl parlayan taş döşemeleri üzerinde ayın tembel ışıkları uzanıyordu. Sarayın sanki binlerce yıl önce terk edilmiş gibi duran taht odasında rüzgar alçak sesle şarkılar mırıldanıyordu. Tahtın basamaklarına çıktım, elimi taştan yapılmış oturma yerine koydum. Diğerleri gibi belki de onlardan daha az rahat olan bir koltuktu bu. Kullanılmayan bir gücün içi boş vazosuydu. Merdivenleri indim, birdenbire kendi yalnızlığımdan ürkmüştüm. Bununla beraber bahçeye yeniden boydan boya geçip o upuzun masadaki yerimi alma düşüncesi beni tiksindiriyordu. Ağırlınca altın ödedikten sonra ablamı alıp götürüyorlardı, bana da yapacakları gibi. Hayır, onları memnun etmek için gülümsemeyecektim. Saraydan çıkıp ahırlara doğru yürüdüm. Yalnız bırakılmış atlar yasemin kokulu karanlığı içine hafif hafif kişniyorlardı. Karanlıkta gözleri siyah inciler gibiydi. Kirli samanlara sürünmesin diye ebzemi yukarı doğru çektim. Uzun burunlu güzel beyaz bir atı kilitleyen tahtadan yapılmış korkuluğa yaklaşıp elimi uzattım. Leda'nın atı. Burun delikleri genişlemiş bir halde onu okşamama izin verdi. Islak bir burnu vardı ve beyaz yelesinin altından kızıl derisi seçiliyordu. Çıplak tenime sıcak nefesi değiyordu. Birden rahatsız bir halde başını salladı. Dinledim. Ahıra doğru yaklaşan nal sesleri vardı. Teyaz sus. Kafamın içinde korkunun sesi çığlık attı. Etrafta ne kimse ne de saklanacak bir yer vardı. Bembeyaz elbisemi düşünmeden dizlerimin üstüne çöküp korkulukların arasından kaydım ve huysuzlanarak kişnemeye başlayan atın ayaklarının arasına girdim. Teyasus'un bohçası olmaktansa o ayaklar altına ezilmek daha iyidir diye düşündüm. Çok daha iyi. Yığılmış samanların arasında bulabildiğim en karanlık köşeye kadar geriledim. Ellerimi başıma koydum, bekledim. Tenim alev alev yanıyor, kanım damarlarımda çığlık atıyordu. Gelen atın nal sesleri kapının önünde yavaşladı. Biri fazla ses çıkarmadan yavaşça attan indi. Güçlü bir adamdı bu. Koşum takımlarının çıkardığı sesleri duydum ama atı sakinleştirmeye çalışan o yumuşak ses Teyasus'a ait değildi. Dikkatli bir şekilde dizlerimin üzerinde ilerledim ve göz ucuyla dışarı baktım. Ayın bembeyaz ışığı altında atı ve sahiplerini ayırt edebildim. Adam ahırın girişinde binek atını yularından bağlıyordu. O sırada onu tanıdım. Bana su veren muhafızdı. Benim varlığımdan habersiz terden sırılsıklama olmuş tuniğini çıkardı. At çoktan başını su dolu taş yalağa sokmuştu. Muhafız yerden toprak bir testi alıp suyla doldurdu. Uzun uzun içti. Gerilemiş boynun şişip inmesi ve dökülen su damlacıkları ışığın altında belli oluyordu. Omuzlarının ve kollarının gergin kasları onu adeta bir tanrı gibi gösteriyordu. Beni görmesinden korkarak geriye doğru gittim. Annemin atı birden sıçrayıp kişnedi. Nefesimi tutarak bacakların arasından kaydım ve yere çömeldim. Orada biri mi var? Muhafızın sesi, yaklaşan ayak sesleri. Ne oluyor? Benim yaptığım gibi atın burnunu okşadığını duydum. Sonra sessizlik. Samanların arasından gözlerimi kaldırdım ve onun gözleriyle karşılaştım. Kimsin? Dışarı çık. O karanlıkta beni tanımamıştı ama orada durmanın da bir anlamı yoktu. Üzerimdeki pislikleri silkelemeye bile teşebbüs etmeden zorlukla ayağa kalktım. Şaşkın şaşkın bana baka kaldı, korkuluğu aştı. Başım yukarıda dışarı çıktım. Hayvan pisliği içinde kalmış bir elbise giyen kız çocuğunun onuruyla. Yavaşça korkuyordum dedim. Ama o beni duydu. Saraya kadar size eşlik edeyim prenses. Bir komutanın kini andıran kararlı bir sesi vardı. Ahırdan çıkarken terli tuniğini tekrar giydi. Ay ışığıyla yıkanmış küçük meydanda beni sabırla bekledi ve kraliyet sarayının arkasındaki avluya doğru beraberce koştuk. Sizi odanıza kadar götürmemi ister misiniz? Başımı salladım. İyiyim. Gözlerimin içine bakarak Atinalı asla geri dönmeyecek. İncecik bir sesle ama bir türlü gitmiyor da dedim. Cevap vermedi. Eklenecek başka bir şey yoktu. Eğer basit bir askersen asil soydan bir prensese tavsiye veremezsin. Çoktan izin istemişti bile. Geri dönüp kışlaya girdi. 4. Clytemnestra'nın gitmesini takip eden kış, yıllardır bilinen en uzun ve en soğuk kış olmuştu. Su yalaklarda donuyordu. Ördekler buzdan bembeyaz bir ayna gibi olmuş. Evratos da yüzemiyorlardı. 40 gün boyunca şiddetli bir rüzgar Sparta'yı kasıp kavurdu. Arkasından da her evden bir can alan kara bir ateş geldi. İlk hasta olanlardan biri de Kastor idi. Çok fazla içtiği bir gecenin sabahında hastalandı ve girdiği komadan çıkamayarak 3 gün sonra öldü. Kendisine haber verildiğinde Pollux'un bakışlarını ve hayatımız boyunca ilk kez gördüğümüz o derin üzüntüsünü hatırlıyorum. Kardeşlerim birbirinden başka hiç kimseyi sevmemişlerdi. Onlarınki çok özel bir ilişkiydi. Pollux kendi kendine "Benim bir parçam" diye mırıldanıyordu. "Benim bir parçam." Annem daha önceden yazılmış bir senaryoya itaat eder gibi çoktan saçını başını yolmaya başlamıştı bile. Pollux odadan çıktı. Saatler sonra onu odasına kendini asmış bir halde buldular. Ölüsünü görmedim. Beni salgından korumak için çoktan kendi daireme kapatmışlardı. O günlerde sadece Etra bana yiyecek ve içecek getirmek için yanıma girebiliyordu ama babamın kesin talimatıyla bana fazla yaklaşmıyordu. Gecenin ilerlemiş saatlerinde penceremden kayarak artık kimsenin dolaşmadığı, buzlar altında ezilen bahçeye iniyordum. Hastalıktan korkmuyordum. Artık kabus görmeden uyuyordum. Teasus birbiriyle aynı geçen sıkıcı haftaların arkasından, artık arkalarından gözyaşı dökemediğim erkek kardeşlerim ve uzun zamandır haklarında bir şey duymadığım ailemle beraber solup gitmişti. Hastalanmadım. Demir çubukla kilitlenmiş olan kapımın önündeki nöbet değişiklikleri rutin bir halde devam ediyordu. Kulağım kapıya dayayıp bana gelen kim olduğunu belli edecek bir ses, bir gürültü duymaya çalışıyordum. Sadece tek bir yüz o soğuk ve rüzgarlı günlerde aklımdan silinmemişti. Görmek istediğim tek yüz. Değişik yollardan bahçeye girip çıkmayı adet edinmiştim. Odalarına kapanan diğer kadınların çöl gibi bir sessizliği terk ettiği koridorlardan süzülerek gidip gelen muhafızları gözetliyordum. Ta ki bir gece tanıdığım birinin nöbeti devralmak üzere gelişine kadar. Kalbim göğsümün içine bir davul gibi atarken görevi devreden muhafızın uzaklaşmasını bekledim. Ondan sonra her adımda irkilerek saklandığım gölgeden çıkarak yaklaştım. Onu şaşırtmamayı umut ederek "Asker!" diye fısıldadım. Beklediğim gibi hemen mızrağına davrandı. Meşalelerin zayıf ışığında beni tanıdı. "Prenses siz!" "Şşşt! Daha fazla kilitli kalamazdım. Ben..." Miğferin altından bana bakıyordu. Belki de emirlerimi bekliyordu. Cesaretimi kaybettim. Göğsümün içinde kalbim delice çarpıyordu. Mutlaka duyuyor olmalıydı. Ama dışarıdan bakıldığında hastalığa meydan okuyan ve odada kalması için babasının verdiği talimatlara uymayan şımarık bir kız çocuğuydum. Bununla beraber ona kapıyı açmasını ve bu itaatsizliğinden kimseye söz etmemesini emredip etmemekte kararsızdım. "Korkuyorum," diye itiraf ettim. O uzun gölgelerle dolu ıssız koridorda kapalı kapıların arasında panikten sırılsıklam olmuş haldeydim ve gerçekten korkuyordum. Miğferini çıkardı, yere, mızrağını yanına koydu. Gözlerimin içine bakabilmek için bir dizini yere dayadı. Benden oldukça uzun boyluydu. "Prenses..." Hiçbir şey düşünmeden ben de yere diz çöktüm ve cesaretim kaybolmadan önce yüzümü ellerimin arasına aldım. İlk insanlar bir hiyerarşi sağlamak için ne yaptılar? Kendi kanlarını hükmedebileceklerini nasıl olduğu da düşünebildiler. Ateşin titrek ışığında o güzel yüze baktım, çukura kaçan yanaklarını, sarı saçlarını okşadım. O koyu yeşil gözleri bir daha asla unutmadım. Kısık bir sesle "Prenses!" diye tekrarladı. Yavaşça "Helen!" dedim. "Sadece Helen." Adımdan nefret ettiğim zamanlar olmuştu ama o gece neysem oydum. "Helen." Nefesinde zar zor duyulan bir iç çekiş vardı. Ellerini sırtıma koyup beni yerden kaldırdı. "Helen." Bana bir daha bakmadan kapının demirini kaldırdı ve açtı. Bir daha ona bakmadan eşiği geçtim. Kapının ötesindeki karanlık, kocaman eli sadece bir dakika için benim elimi buldu. Başımı çevirdim. Meşalenin kırmızı ışığında kara bir silüetten başka bir şey değildi. Kapanan kapının arkasında kaybolmadan önce sadece gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Salgın 15 gün daha sürdü. 16. gün Etra beni serbest bırakmak için odama geldi ve beni uzun uzun kucakladı. "Kızım, kızım!" diye mırıldanıyordu. Onu geriye iterek "Kaç kişi öldü?" dedim. Başını salladı. "Kardeşlerin..." Bu kez daha yüksek bir sesle "Kaç kişi öldü?" Yüzümü okşadı. "Merak etme. Hepsi yakıldı ve gömüldü." Elini ittim. Etra inleyerek doğruldu. "Kardeşlerin çok seviyordun. Bu anlaşılır bir şey değil. Bugün cenaze törenleri olacak. Doğal olarak çok uzun zamandır bekletildiler. Bulundukları konuma göre en son yakılmaları gerekiyordu. Beni töreni hazırlamak için bir tarak alıp konuşmaya devam etti. Artık onu dinlemiyordum. Bronz aynada tanımadığım bir yüze bakıyordum. O öğleden sonra kardeşlerim aynı ateş ocağında yakılacaklardı. Saray halkından geriye kalan herkes oradaydı. Anne ve babam hastalıktan kurtulmuşlardı. Annem adet olduğu üzere yas için saçlarını kestirmemişti. Akmayan gözyaşlarını menekşe rengi kalın bir peçe arkasında gizliyordu. Kral muhafızları mızrakları, kalkanları ve silahlarının çıkarttığı uğultu ile yakılmaya giden prenslerini selamladı. Kara bir köpek gibi simsiyah yaz kıyafetlerine, kimsenin beni engellemesine meydan vermeden onların arasına daldım. O yoktu. Törenden sonra ateş söndüğünde babam, Etre'ye benim nerede olduğumu sorduğunda zavallı dadım verecek cevap bulamadı. Beni çok daha sonra bir zeytin ağacının dallarında, pelerinime sarılmış bir halde buldu. Elimde sımsıkı tuttuğum makası bırakmak saatlerini aldı. Ondan daha uzun bir süre alansa da, diplerinde kestiğim ve rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarının dallarına takılan saç buklelerimi toplamak oldu. Yeniden yemek yemeye başlamam 4 gün aldı. O dönemden bana hiçbir sesin ulaşamadığı bir boşluktan başka hiçbir şey hatırlamıyorum. O asker hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve bilmedim de adını bile. 5. Takip eden günlerde büyük bir eksiklik yaşadım. Gözlerimin içine işlemiş olan, çoktan yakılmış olan gözlerin eksikliğini. Artık ben de çorak haldeydim ve yanmıştım. Derimin altında sadece sönmüş küller vardı ama başkalarına göre aptal bir kızdım. Başka bir şey değildim. Tahtın varisleri ölmüştü. Trandros yaşlanıyordu. Devam siyahlar giyinmemi uzaktan izliyordu. Uzamasınlar diye sürekli saçlarımı kesmemi, aç kalmaktan iyice solan yüzümü, içine çöken yanaklarımı, benim görmediğim ama başkalarının gözünde yok olmasını istemediklerini güzelliğimi, mahvedişimi. Helen yalnız, yapayalnız, tırnaklarım uzamış, ellerim pençeye dönmüştü, derin kemiklerime yapışmış, leğen kemiğim fırlamıştı. İçimde bir gün aynaya bakıp hiçbir şey görmeme arzusu yanıyordu. Leda'nın umurunda değildim. Odasına giren çıkanlara gözlerim kapamayı ben de öğrenmiştim artık. Beni ilgilendirmiyordu. Gün geçtikçe zıkkım tadında bir boşluğa ve karanlığa doğru iniyordum. Aşağı, daha aşağı, ta dibe doğru. Tüm müzik aletlerimi yaktım. Açık renk giysilerimi, başı ve sonu olmayan bir yastaydım. Her şeyi, artık ne diyeceğini bilemeyen Etra'nın gözleri önünde yakıyordum. Babam yasını 2 koca kış sürdürdü. 2 koca kış boş koridorlarda karşılaştığımızda birbirimize tek laf etmeden, hiçbir şeyi ya da hiç kimseyi sormadan geçti. Sarayın korkulu rüyası olmuştum. Aptal soylu kızları aralarında benim geceleri uyumadığımı fısıldaşıyorlardı. Sarayın içinde geziyor ve ölmüş ağabeylerimin hayaletlerini arıyordum. Hiçbir şey bilmiyorlardı. Kendi daireme dönüp kış ortasında yanan maltızları söndürüyordum. Kendimi kuvvetli bir ışığın altında uzaktan onun hayalini gördüğüm düşlere atıyordum. Aynı o gün arka avluda olduğu gibi elimi tutuyordu. Yüzünü seçemeden onunla beraber ilerliyordum. Kimi zaman eve dönerken beni sardığı pelerinin kumaşını hayal ediyordum. Onun kokusunu burnumda ve dilimde, o kaba kumaşın tadını hayal ediyordum. Sarı ince tüylerle kaplı ellerini görüyordum. Üstümdeyken gülmesini duyuyordum ama güzel yeşil gözleri asla netleşmiyordu. En korkunç rüyalar da bunlardı. Doymak bilmeyen bir uyuma arzusuyla uyanıyordum. Bir uyuşturucu gibi. Defne yaprakları yakmayı adet edinmiştim. Dediklerine göre kahinler gelecekten haber vermek için bunları kullanırlarmış. O yapraklar yeni dünyaların kapılarını açıyorlarmış. O yoğun dumanı içime çekiyordum, öksürüyordum ve sımsıkı kapatılmış perdenin arkasında gözlerim gecenin içinde ardına kadar açık bir halde oturuyordum. Ama defne yapraklarının dumanı teyassusu da geri getiriyordu. Orada artık hiç kimsenin nöbet tutmadığı o kapının arkasında bekliyordu. Dumana yenildiğim zaman da içinde hiçbir rüyaya yer olmayan bir ölüm uykusuna yatıyordum. Ta ki bir gün Etra beni yerde, maltızın yanına yığılmış bir durumda bulana kadar. Defalarca sarstı. Gözlerimi açmam için defalarca seslendi. Sesin sanki suyun altındaymışım gibi çok uzaklardan geliyordu. Defne benimle onun arasındaydı. Benimle dünyanın arasında. Beni sürükleyerek bahçeye çıkardı ve başımdan aşağı bir kova buz gibi su boşalttı. Kuvvetli bir ışığın etkisiyle kirpiklerimi kırpıştırarak kendime geldim. Nerede olduğumu bilmeden, birbirinden ayırt edilmeyen şeyler geveliyordum. Etra yanımda kupkoyu anlaşılmaz bir lekeden başka bir şey değildi. Zehir bu, zehir! Hayır çocuğum, bir daha asla asla! Güçlü kollar beni yerden kaldırmaya çalışıyordu. Onunkilere göre çok inceydi Etra'nın kolları. Sözleri bir yemin gibi yankılanıyordu kafamda ya da bir gözdağı. Bir daha asla Etra, bir daha asla! Saçlarını kesmekten vazgeçeceksin. Yeniden yemek yemeye başlayacaksın, güzelleşeceksin. Sana ağırlınca altın ödeyecekler. Malını satmaya çalışan bir tüccarın sesi gibi renksiz bir ses. Theandros yüzüme bakmadan yatağımın kenarında oturuyordu. Pencerelerden içeri gri ve hüzünlü bir ışık süzülüyordu. Evratos alçak bir sesle şarkılar mırıldanıyordu. İlk günler Defne'nin eksikliğini duyarak acı çekeceksin ama geçecek. Bilmiş olasın ki sana haşhaş sütü verilmesine izin vermeyeceğim. İstemenin yararı olmayacak. Bunu kendi başına halletmek zorundasın. Sanki bir şeyler düşünüyormuş gibi duraksadı. Ona bakarak başımı yastığın üzerine bıraktım. Gözleri benimkilerle karşılaşmaktan çekiniyor gibiydi. Ben gitmek zorundayım Helen. Yakında gideceğim. Sparta'nın bir krala ihtiyacı var. Seninse bir eşe. Ona cevap vermedim. Uzun zamandır onun sorularının çok daha ötesindeydim. Kendi kendine konuşurcasına, "Onlar benim de evlatlarımdı," dedi. Kelimeleri binlerce parçaya bölünüyordu ama biliyordum ki ağlamayacaktı. Hiç ağlamazdı. O da benim gibi taştan yapılmıştı. Bana baktı, gözlerimin içine. Ama bir şey bulamadı onlarda. Göz bebeklerim mühürlüydü, çığlık atmak istedim. Cenazelerin yakıldığı o günden sonrası benim için karanlıktı. Ama faydası olmayacaktı. Anlaması mümkün değildi. O anı içimde çürüyüp gitmeli ve benimle beraber ölmeliydi. Çünkü ben o anı ile güçlüydüm. Kimse bana erişemezdi. Beni evlendirseler bile karşı bir direnç göstermeyecektim. Vardığım nokta benim kurtuluşum olacaktı. Defnesiz ve onun yarattığı hayaller olmadan yaşamayı öğrenmem için aylar geçti. Bahçedeki tüm çalılar köklerinden söküldü. Gözlerimin altında derin halkalar oluşmuştu. Tüm bedenimi saran bir titreme beni günlerce terk etmedi. Karabasanlara açılan dünyamın kapısı her zaman kendi dünyamdan daha iyi olmuştu. Theandraus yaşadıklarımın farkındaydı. Ya da ben kendimi daha iyi hissedene kadar yanıma gelmedi. Güçlü bir beslenme ayından sonra boğazıma takılmaması için mama gibi hazırlanmış yiyecekler ve Etra ile iki tane güçlü kuvvetli hizmetçinin kusmama için sıkı gözetime eşliğinde en azından kölelerin söylediklerine göre sağlıklı bir görüntüm olmuştu demek doğru olur. Tırnaklarımı kestiler, kıtıklaşmış saçlarım yeniden uzamaya başladı. Leda kıpkırmızı bir kumaşa sarılmış olarak odamdan içeriye girdi. Boynunda üzeri inci dolu altın zincirler vardı. Sarı saçları artmaya başlayan beyazlarını gizliyordu. Sanki dün sabah yanından ayrılmış gibi gelip yanıma oturdu. Uzun uzun gülümsedi. Yüzümü okşamak için bir elini kaldırıp bana doğru uzattı. Kaçmadım. Kusursuz bir şekilde hareketsiz kaldı. Etrafta bir saraylının bebeğini düşürdüğü söyleniyordu. Kumaşın arasına hala dümdüz olan karnına baktım. Leda, Leda, bize neler yaptın böyle? Yeniden güzelleşme için sana bir şeyler getirdim. Suç ortağı gibi gülümsedi. Elinin bir hareketiyle köleler, işleri mücevher ve değerli kumaşlarla dolu kutular ve sandıklarla içeri girdiler. Sparta hazinesinin yarısı buradaydı. Halkı yaz-kış aynı turnike gezen bir kraliyet. Uzun uzun altının ve değerli taşların parıltısına, ketenlerin ince kıvrımlarına baktım. Leda memnun bir şekilde beni izliyordu. İçimdeki acı askerimin hiç göremeyeceği, dokunamayacağı bu zenginlikler içinde çözülüp gidecekmiş gibiydi. O an anladım ki burada kapalı kalmak hiçbir şeye yaramayacaktı. Ne acım ne de gücüm beni onlardan koruyabilirdi ki. Kurtuluşum sadece benim hastalıklı düşlerimdeydi. Leda'ya baktım. Ben evlendiğim zaman siz sürgüne mi gideceksiniz? Elimi en yakındaki mücevher kutusuna doğru uzattım. İçi altın ve inci doluydu. Leda artık gülmüyordu. 6. Diomedos yaz ortasında geldi. Theandros ulaklarla her yere kızın evliliğini ve onunla birlikte Sparta krallığını teklif ettiğini duyurmuştu. Ama aylar boyunca hiç kimse gelmedi. Misafirler için hazırlanmış görkemli odalar boş kaldı. Leda öfkeyle "Hiç kimse bizim krallığımızla ilgilenmiyor," diyordu. Onun için sürgün ne demek olduğunu şimdi anlamış olmalıydı. Ionia'nın ortasındaki bir kayalık. Sadece kayalar ve keçiler. Artık hiçbir koruma muhafızı olmayan bir yer. Sadece aynada giderek yuvarlaklaşan görüntüme gülümseyerek kimsenin umurunda değilim diye düşünüyordum. Yanımda tanıdık bir hayaletle dolaşıyordum. Başka hiçbir şey umurumda değildi. Theandros benim o hiç gelmeyen talibimi bekliyordu. Gözlerinde donuk bir sistemle beni izliyordu. Omuzlarımı silkerek adeta onun sistemini destekliyordum. Deli. Yunanistan'ın tüm krallıklarında benim için deli diye fısıldaşıyorlardı. Adım belki de tüm kelimelerin en acımasızla beraber anılıyordu. Ensiz. Kardeşlerin yanısını bir sevgiliye tutulan yaz gibi taşıyor diyorlardı. Cenaze töreninden sonraki üçüncü kış buzlar erimeye başladı. Sparta'nın kayalıkları yeniden renkleniyor, zümrüt gibi parlak böcekler yeniden dans etmeye başlıyorlardı. Ilık havada altın renkli titrek bir ışık vardı ama hala hiçbir haberci, hiçbir aday şehrin kapılarına içeri adım atmamıştı. Yavaş yavaş pek çok kimsenin boş sanabileceği bu sarayda ömür boyu bu şekilde yaşayacağımızı düşünmeye başlamıştım. Sönmüş ateşin külleri altında gömülü kalmış bu üzgün kral ile, yastığımız içinde kapalı kalmış olan Theandros, Leda ve ben. Çok sonra Agamemnon'un habercilerinden birinin saraya geldiğini öğrendim. Adeta tehdit gibi görünen bir teklif getirmişti. Kardeşim Menelaos bir eş ve bir krallık arıyor. Eğer hiç kimse gelmezse Sparta benimdir. Theandros ne kızgınlıktan kıpkırmızı oldu ne de bir şey söyledi. Beklemeye devam etti. Yaz ortasında bir akşam bir grup atlı Sparta sınırlarını geçti. Gecenin karanlığında bahçe benim sığınağımdı. Bana eşlik etmesi gereken kadınlar karanlıktan korkuyorlardı. Gölgeler uzamaya başladığında tiz sesleriyle bağırışa çağırışa evlerine koşuyor, iğdelerin ya da dokuma tezgahlarının başına dönüyorlardı. O hiçbir işe yaramayan dedikodularına, elbiselerine, bakır mücevherlerine koşuyorlardı. Bense mora bürünen o havada kalıyordum. Çıplak ayaklarla kuru otlar üzerine açılmış patikalarda yürüyerek, zeytin ağaçlarının alçak dallarına kurulmuş salıncaklarda yavaşça sallanarak. Bütün siyah elbiselerim yakılmıştı. O akşam güneş mavi tunimi kirli bir griye bürüyerek batmıştı. Sırtımı saraya dönerek en sevdiğim salıncağa oturdum. Karşımda ağaçların birbirine sarılmış gövdeleri arasından Evratos'un çamurlu ve taşlı kıyısını hayal edebiliyordum. Rüzgar nöbet değiştiren askerlerin seslerini getiriyordu kulağıma. Sessizlikten farksız olan nehrin gürültüsüne bütün dünya susuyordu. Ellerimle salıncağın iplerine tutunmuş boşluğa bakıyordum. O unutulmaz mehtaplı gecenin ışığı bir kez daha içime aksın istiyordum. Su gibi akan o ışıkta, ölümün sonsuza dek taşlandırdığı güzel vücudunun üzerine düşen su damlacıklarıyla askerim. O güzelliği çalan gözlerim, onu salgının ve zamanın tüm etkisinden çekip çıkarmıştı. Onu kendime saklıyordum. Taştan ve ateşten daha uzun bir ölümsüzlüğün hayali. Daima o ışığın içinde yaşamalıydı. Kendi kendime, acaba ölümden sonraki o boşluğun içinde ruhlar anılarını saklayabilirler mi diye sordum belli belirsiz. Eğer hatırlasalar belki de görünür bir durumda dünyaya dönebilirler. Gözlerimi kapattım. Rüzgar cevap vericesini yaprakları hızla sürükleyip götürdü. Zeytinin esnek dalları kürek kemiğimin arasında bana dokunan kaba bir el etkisi bırakarak omuzlarımı okşadı. O acımasız yokluğa karşılık sonsuza dek kaybolmuş bir dokunuş. Gözlerimi açtım. Karşımda güneş dağların arasında ateşten belli belirsiz bir taç bırakarak kaybolmuştu. Yıldızlar gökyüzünde o hiç bitmeyen dansların resmini arıyorlardı. Hayalimin eli o sevimsiz gerçeğime dönüşümde bile erip gitmeyen bir okşama ile hala omzumdaydı. Geri döndüm. Hayali olmayan bir adam. Çimenlerin üzerine oturmuş gülümsemeden bana bakıyordu. Simsiyah gözleri vardı ya da ilerleyen karanlıkta bana öyle gelmişti. Koyu saçlarının dağınık bukleleri altında yarı gizlenmiş kırışık bir alın. Sahilde yaşayan Yunanlara has zeytin rengi bir ten, etli güzel dudaklar, güçlü bir burun. Oturduğu yerden gözlerime bakması için biraz eğilmesi gerekiyordu. Kayıtsızca yanlarına sarkıttığı kolları güçlü ve kaslıydı, elleri ise büyük. Koyu renk teni üstünde bembeyaz ve şekilsiz bir yara izi bileğinden dirseğine kadar uzanıyordu. Yerimden kalkmadan bıçak gibi keskin bakışlarımı onunkilere diktim. Bakışlarını kaçırmadı. Kimsin sen diye sormak isterdim. Nasıl bana dokunmaya cesaret ettin? Ama bu sözlerin akşamın bu durağan havasında çok basit kaçacağını düşündüm ve uzun zamandan beri başkalarının aklından geçenlerden endişelenmeyi bıraktığımdan dilimi ısırarak hiç sesimi çıkartmadım. Kendimi acele etmeden umursamaz bir şekilde inen gecenin o garip durağanlığına bıraktım. Sonra o, ansızın bir elimi tutarak yerden kalktı. O zaman ne kadar genç olduğunu fark ettim. Belki de benden sadece 4 veya 5 yaş büyüktü. Kum rengi sade bir tunik giyiyordu. Sağ bileğine sarılı beyaz bir bant vardı. Eğer bunu o koyu buklelerin arasına taşırsa bir hükümdarlık tacı anlamına geldiğini biliyordum. Yunan kralları taç giymezlerdi. Başımı çevirip ona bakmaya devam ettim. Yüz çizgileri belli etmese de kısa bir an kararsızlık yaşadı ve uzun adımlarla zeytin ağacının etrafında dolaşıp karşıma geldi. Kısa bir an için bocaladığını fark ettim. Karşımda gayet doğal bir biçimde yere diz çökmeden önce biraz hareketsiz kaldı. Salıncağın kırık oturma yerinde ben de hareketsizdim. Bana iyice yaklaştı. Topuklarımı yerden yukarı kaldırıp kendimi geriye doğru attım. Bir an için ayaklarım dizlerine değdi. O hala hiç çekinmeden gözlerimin içine bakıyordu. Ancak derinlemesine bakan o gözlerde ne bir arzu ne de bir ihtiras vardı. Sadece sakince bir merak. Belki o bile değil. Belli belirsiz bir kararsızlık, önünde duran o garip hayvanı tanıma arzusu. Ani bir hareketle uzanıp ondan uzak tutmaya çalıştığım ayaklarımı tuttu. Bileklerimin etrafında o kaba avuç içini, elinin sert derisini hissettim. Bir titremeyle tenim bu bildik dokunuşu hatırladı. Acele etmeden yerimden kalktım. Ellerimi omuzlarına koyduğum zaman hiçbir şey düşünmüyordum. Parmaklarımın arasındaki teni kuru ve sıcaktı. Ellerim boğazında, boynunda ve saçların arasında dolaştı. Hala bana bakıyordu. Gözleri çekik, yanakları içe çökük, kaşları burun kemiğinin başlangıcı neredeyse birleşmiş gibiydi. Parmaklarım o koyu buklelerin arasında dolaştı, şakaklarına doğru indi ve en sonunda yüz hatlarına son derece uygun elmacık kemiklerin üzerinde durdu. İşte o zaman ilk kez gözlerini indirdi ve sonunda dinlenecek bir yer bulmuş, yorgun bir yolcu gibi başını belli belirsiz ellerime terk etti. Dudaklarını araladı önce, daha sonra da sıktı. Aramızdaki sessizlik büyümeye başladı, vücudum yavaşça gevşedi, kıvrılarak göğsüne doğru yaslandım. Elim hala yanağındaydı. Kollarıyla bana dolandı ve başını benimkinin üstüne eğdi. Bir rüzgarın soluğu gibi nefes alışverişini ensemde hissettim. Boğazının derinliklerinden gelen bir sesle "Helen" diye mırıldan. "Benim adım." Onun sesi. Karanlık bizi korumaya çalışan bir elbise, bir manto gibi etrafımızı çepeçevre sarmıştı. Saraydan zeytin ağaçlarının arasından köylülerin ve saray halkının sesleri süzülerek geliyordu. Kesinlikle bir ziyafet hazırlanıyordu. Müzisyenler aletlerini akorde etmeye çalışıyorlardı. Bir bölük asker de giriş çıkış kapılarına doğru koşturuyordu. Belki de Etra sarayın koridorlarında beni arıyordu. Vücudum onun kollarına yavaşça sıyırdım. Bacaklarım onun bacakları üstünden kaydı. O sıcaklıktan sonra ayağımın altındaki otlar buz gibi geldi. Gönülsüzce yere bastım. Elleri benim hareketlerime eşlik ediyordu. Benimle beraber o da kalktı. Artık ezbere bildim o yüzüne. Alt çenesinin o sert çizgisine dokunmak için elimi uzattım. O da elini uzatıp benimkini sımsıkı tuttu. "Diomedus" diye fısıldadı. Hiç şaşırmadan, sanki çok eskiden beri bildiğim bir şeymişçesine tekrarladım. "Diomedus, Diomedus." Ayaklarım en sonunda saraya doğru yürümeye karar verdi. Eliyle bileğimi sımsıkı kavramıştı. Ona doğru döndüm. Karanlık gecede ışıl ışıl parlayan gözlerine, yarı aralık dudaklarına doğru döndüm. Bana gülümsedi. Bileğim yavaşça elin arasından kaydı. Karanlık dudakların arasından kaçıveren yumuşak nefesiyle renklendi. Avucunu okşadım. Parmaklarım yeniden onunkileri kavradı, sıktım. Onu göremesem de hissedebiliyordum. Beraberce patikadan yukarı sarayın açık penceresinden yayılan altın rengi ışıklara doğru tırmanmaya başladık. İkinci ayrımın sonu, sayfa 41.